sayfa 184. Aynı saatlerde Sir James Manson, Gloucestershire kırlarında Nut Grove köyüne yakın olan evinin kütüphanesinde, Shannon'ın dosyası dizinde, kanyak ve sodası yanında oturuyordu. Saat gece yarısına geliyordu ve Bayan Manson yatalı epey olmuştu. Arabayla buraya gelirken ya da yemekten önce bu dosyayı açmaktan kaçınmıştı. Çünkü sakin kafayla kütüphanesinde okumak istiyordu. Bir konu üzerinde enine boyuna düşünmek istediğinde geceleri yeğlerdi. Bu konuda da çok düşünmek istiyordu. Dosyanın kapağını açtı ve içindeki haritalarla planları bir yana ayırdı. Sonra okumaya başladı. Giriş. Bu tasarı Bay Walter Harris'in Zangaro hakkında hazırladığı rapor, benim Zangaro'ya yaptığım ziyaret ve bu ziyaret konusunda hazırladığım rapor ve Bay Harris'in bu ülkede gerçekleştirmek istediği eylem göz önünde tutularak hazırlanmıştır. Bay Harris'in bildiği ama benden sakladığı konuların var olması halinde raporun bu konuları içermesi düşünülemez. Bunların içinde en önemli olanı saldırıdan sonra bu saldırıyı gerçekleştirdiği sanılacak olan kişilerin bulunmasıdır. Yine de darbeyle başa geleceklerin bu tasarıda bazı değişikliklere yol açabileceği düşünülebilir. Ama bunların ne olabileceğini kestiremem. Yapılacak işler. Gemiyle yola çıkılıp bir çıkarma sonucu Zangaro'nun başkenti Clarence'de bulunan başkanlık sarayına saldırılacak. Saray işgal edilip içinde bulunanlar, başkan ve özel koruyucuları öldürülecek. Ayrıca yine sarayın içinde bulunan cephaneye, silaha, devlet hazinesine ve radyo istasyonuna el konacak. Son olarak da yapılabilecek bir karşı saldırıyı önleme amacıyla kentin içinde bulunan askerler dağıtılıp kent dışına sürülecek. Saldırı yöntemi. Clarence'in askeri durumu incelendikten sonra girişilecek bir saldırının hiç kuşkusuz denizden yapılacağı anlaşılır. Kıyıya yapılacak çıkarmadan sonra ilk hedef saray olacaktır. Uçakla havaalanına indirme yapılma olasılığını da ayrıntılarıyla düşündüm. Böyle bir şey hiçbir zaman olamaz. Önce havaalanında bulunan yetkililer, içinde bir grup paralı askerin ve silahın bulunduğu kiralık bir uçağın inişine izin vermezler. Bu yetkililer iniş için izin verseler bile uçaktan inenlerin tutuklanma ya da canlarını tehlikeye sokma olasılığı vardır. İkinci olarak indirme harekatı çıkarma harekatına oranla bir kolaylık sağlamaz. Tersine birçok zorluk çıkarabilir. Polis ve askeri gücü etkin olan kuzeydeki komşu ülkeden bu ülkeye girmeye çalışmak hiç de kolay olmaz. Hiçbir şey yapamadan yakalanmanın bir anlamı yoktur. Zangaro'nun başka bir yerine inip Clarence'e yürümekse daha akıllı bir iş değildir. Zangaro kıyısı bataklıklarla doludur ve gece yarısı insanın böyle bir yerde ilerlemesine olanak yoktur. Üstelik ulaşım için gerekli motorlu araçların olmaması Clarence'e uzun bir yürüyüşü gerektirir ve saraydakiler önceden haber alabilir. Üçüncü olarak da gün ışığında saldıran güç kolaylıkla görülür ve karşı saldırıya uğrayabilir. Son olarak adamları ve silahları saldırıdan önce Zangaro'ya indirip saldırıya kadar saklamak düşünülebilir. Böyle bir harekatın da başarılı olabileceği, bir bakıma saklanması gerekli silahların çok ve ağır olması, bir bakıma adamların ve silahların saklanmasına pek olanak bulunmaması ve bir bakıma da böyle bir eylemin Zangaro sınırları içinde yardımcı bir gücü gerektirmesi ama böyle bir gücün var olmaması göz önünde tutulursa düşünülemez. Bu durumda yapılacak saldırı yalnızca denizden, açıkta demirleyen bir gemiden, hafif teknelerle hareket ederek Clarence Limanı'na çıkartma biçiminde olmalı ve çıkartma gerçekleşir gerçekleşmez saraya saldırılmalıdır. Saldırı için gerekli olan şeyler. Saldıracak güç en azından bir düzine adamdan oluşmalıdır. Bunlar havan, bazuka ve el bombalarıyla donatılmalı, yakın çarpışmalarda kullanmaları için her birinin yanında yarı otomatik süvari tüfeği bulunmalıdır. Saldırı güçleri sabaha karşı 2-3 arası çıkartma yapmalıdır. Böylece Clarence halkının uykuda olması güvence altına alınmış ve gündüz gözüyle ortalıkta görünmemesi gereken paralı askerlerin görevlerini yerine getirmesi için gereken zaman sağlanmış olur. Raporun bundan sonraki 6 sayfası Shannon'ın tasarıyı nasıl gerçekleştireceğini ayrıntılarıyla açıklıyordu. Adam silah, cephane ve haberleşmede yardımcı olacak araçların, geminin, hafif teknelerin, giyecekleri özel giysilerin nasıl bulunacağını, her birinin kaça mal olacağını, sarayı nasıl ele geçireceklerini ve orduyu nasıl dağıtacaklarını anlatıyordu. saldırı gücünü götürecek gemi konusunda şunları yazıyordu. Silahlardan sonra en güç elde edilebilecek şey gemidir. Baştan söylemek gerekirse gemi kiralamaya karşıyım. Çünkü gemiyle birlikte gelecek tayfaya pek güvenilemez. Kaptanının birden fikir değiştirmeyeceği nasıl garanti edilebilir? Üstelik gemiler sigortalı oldukları için nereye ve ne amaçla sefere çıktıklarını yetkili makamlara bildirmek zorundadırlar. Bu nedenle küçük bir şilep satın almaya taraftarım. İşverenine sadık kalacak tayfayı da para karşılığı bulurum. Bu geminin sicilinin temiz olmasına dikkat edilmelidir. Böyle bir tekne kullanıldıktan sonra satılabilir ve kiralanacak bir tekneden de daha ucuza çıkmış olur. Shannon hiç durmadan güvenlikten söz ediyordu. Bay Harris dışında işverenleri tanımıyorum. Bu işin de bana verilmesi durumunda yalnızca Bay Harris'in benimle ilişki kurmasını salık veririm. Gerekli para da Bay Harris tarafından ödenmeli. Ben de artan parayı aynı yolda geri vermeliyim. Aynı nedenle yanıma alacağım 4 yardımcıma denize açılana kadar hiç bilgi vermeyeceğim. Özellikle nereye gideceğimizi bildirmeyeceğim. Geminin kaptanına bile nereye gideceğini denize açıldıktan sonra bildireceğim. Yukarıda sözü edilen konular güvenlik açısından önemlidir. Yasa dışı yollardan alınacak silahlar dışında her şey yasal yollardan edinilecektir. Her aşamada bir boşluk olacak, böylece bu işi araştırmaya kalkışacak biri olumlu bir sonuca ulaşamayacaktır. Aynı zamanda her aşamada alınacak olan mallar değişik kişiler tarafından, değişik ülkelerden sağlanacaktır. Bu tasarıyı yalnızca ben, Bay Harris ve işverenler bilecek ki ben en kötü bir durum karşısında bile kimseyi tanımlayamayayım. Büyük bir olasılıkla Bay Harris'i bile. Sir James Manson tasarıyı okuduğu süre içinde birkaç kez başıyla onayladı. Hoşuna gitmişti. Gece saat 1'e gelince kadehine yine kanyak koydu. Raporun maliyet ve zamanlamayla ilgili sayfalarını eline aldı. Şunlar yazılıydı. Zangaro'ya yapılan inceleme gezisi. 2 rapor. Tamamlandı. 2500 sterlin. Saldırı komutanının ücreti. 10.000 sterlin. Gerekli adamların bulunması ve bu adamların ücretleri. 10.000 sterlin. Yönetim tutarı, komutan ve yardımcılarının ulaşımı, otel vesaire ücretleri. 10.000 sterlin. Silahların tutarı 25.000 sterlin, geminin tutarı 30.000 sterlin, yardımcı malzemenin tutarı 5.000 sterlin, yedek 7.500 sterlin, toplam 100.000 sterlin. İkinci sayfada da zamanlama gösteriliyordu. Hazırlık süresi. Gerekli kişilerin bulunup bir araya getirilmesi, banka hesabının açılması, yabancı bir şirketin alımı. 20 gün. Alım süresi. Gerekli bütün malzemenin alım süresi. 40 gün. Toplanma süresi, malzemenin ve kişilerin gemide toplanması, 20 gün. Ulaşım süresi, geminin hareket edeceği limandan Clarence kıyılarına varması için gerekli süre, 20 gün. Saldırı Zangaro'nun bağımsızlık gününde olacaktır. Eğer önümüzdeki çarşamba günü hazırlıklara başlanırsa, ki hazırlık süresi 100 gündür, bu sürenin dolduğu gün bağımsızlık gününe rastlayacaktır. Sir James Manson raporu 2 kez okuduktan sonra 1 saat kadar duvarları kaplayan ciltli kitaplarını seyretti. Bu süre içinde ağzından Upman Kronos marka prosu da düşmedi. Sonunda raporu duvardaki kasaya kilitledi ve yatmak için yukarı çıktı. Ketcha'nın karanlık odada sırt üstü yatıyordu. Bir eli yarısı kendisininkinin üstünde olan kızın bedeninde geziniyordu. Geçen birkaç saat içinde onun ufak tefek bedeninin çok çekici olduğunu keşfetmişti. Okuldan ayrıldıktan sonra geçen 2 yıl içinde zamanını neyle harcadığını bilemezdi. Ama Steno ile falan uğraşmadığı belli oluyordu. Cinsel yaklaşımdaki iştah ve isteği, gücü ve konuşkanlığıyla bir bütünlük kazanıyordu. Kız Shannon onu okşarken kendisinden yana döndü ve oynaşa başladı. Komik dedi Shannon, zaman ne kadar değişmiş. Saatlerdir sevişiyoruz ve ben senin hakkında bir şey bilmiyorum. Julie bir an durakladı, ne gibi diye sordu ve kaldığı yerden devam etti. ''Evin nerede?'' dedi Shannon. ''Bu kattan başka.'' ''Gloucestershire'da'' diye fısıldadı. ''Baban ne iş yapar?'' diye sordu yavaşça. Cevap alamadı. Kızın saçına yapıştı, yüzünü kendininkine doğru çevirdi. ''Ah, canımı yakıyorsun. Kentin ticaret merkezinde ama niçin?'' ''Borsacı mı?'' ''Hayır, madencilikle ilgili bir şirketin başında. Onun konusu o, benimki de bu. Bak şimdi.'' Yarım saat sonra Shannon'ın üstünden yuvarlandı ve ''Bunu beğendin mi sevgilim?'' diye sordu. Shannon gülünce Julie karanlıkta parıldayan bir sıra diş gördü. ''Evet'' dedi Shannon yavaşça. ''Çok, hem de çok beğendim. Şimdi bana babanı anlat.'' Babamı mı? Yaşlı ve can sıkıcı bir iş adamıdır. Bütün gününü kentin ticaret merkezindeki bürosunda geçirir. Bazı iş adamları beni ilgilendirir. Hadi anlat bana. Baban ne? O cumartesi sabahı Adrian Gould'un telefonu geldiğinde Sir James Benson Krevin'i güneye bakan kesimindeki terasta oturmuş sabah kahvesini içiyordu. Dışişleri Bakanlığı'nın memuru kentteki evinden telefon ediyordu. ''Sizi hafta sonunda rahatsız ettiğim için sanırım canınızı sıkmadım.'' dedi Gould. ''Bu nasıl söz aziz dostum?'' dedi Manson. ''Gerçekçi olduğu pek söylenemezdi. Ne zaman istersen arayabilirsin.'' ''Dün akşam sizi büronuzdan arayacaktım ama toplantıdan çıkamadım. Söyleyeceklerim bir süre önce konuştuğumuz Afrika ülkesi hakkında hazırladığınız raporla ilgili. Bu olayı hatırlıyor musunuz?'' Manson, Gould'un böylesine kapalı konuşmasını telefonda bilgi vermekten çekinmesine yorumladı. ''Elbette hatırlıyorum.'' dedi. ''Yemekte yaptığınız öneriye uydum. İlgili rakamlarda küçük değişiklikler yapıldı. Böylece oradaki madenin çıkarılmasında ekonomik açıdan yarar görülmediği de bildirildi. Rapor gönderildi ve bir daha da bir haber çıkmadı.'' Gould'un bundan sonraki sözleri Sir James Manson'ın hafta sonu tatilinin tadını kaçırdı. ''Ama bize bir haber geldi.'' dedi telefonun öteki ucundaki adam. ''Pek rahatsız edici bir haber değil ama biraz garip. Bu bölgedeki 4 ülkeye birden bakmakla görevli olan ama bu ülkede oturmamasına rağmen sürekli rapor gönderen elçimiz, bazı kaynaklardan aldığı haberlere dayanarak geçenlerde bir rapor gönderdi. Son gönderdiği rapor bu ülkenin ekonomik yönüyle ilgiliydi. Dün benim masama gelen bu rapora göre Sovyetlerin bu ülkede maden arama izni aldığına dair söylentilerin yoğunlaştığı bildiriliyordu. Belki de bu sizin araştırma yaptığınız bölgeyle ilgili olmayabilir.'' Gould konuşmaya devam ediyordu ama Sir James Manson'ın gözleri telefona takıldı kaldı. Başına ağrı girdi. Sanki sol şakağına çekiçle vuruyorlardı. ''Sir James, eğer Ruslar sizin maden bölgenizi araştırma yaparlarsa elde edecekleri sonuçlar sizinkilerden biraz değişik olabilir.'' diye düşündüm. ''Neyse ki sorun yalnızca az miktarda kalayla ilgili. Yine de size bildirmekte yarar gördüm. Alo, alo, orada mısınız?'' Manson silkinerek kendine geldi. Büyük güç harcayarak sesinin değişik çıkmamasına özen gösterdi. ''Elbette, özür dilerim, düşünceye dalmışım. Bana haber verdiğin için çok teşekkür ederim Gould. Bizimkilerin araştırma yaptığı bölgeye gideceklerini hiç sanmıyorum ama yine de bunu öğrenmem çok iyi oldu.'' Telefonu kapamadan önce gelenekselleşmiş sözler söyledi. Terasa geri dönerken aklı başka yerdeydi. ''Rastlantı mı?'' ''Olabilir, elbette olabilirdi. Eğer Sovyet arama ekibi Kristal Dağı'nın miller ötesinde araştırma yaparsa bu rastlantıdan öte bir şey olamazdı. Ama eğer havadan bir inceleme yapıp bitki örtüsü hakkındaki gerçeği görmeden dümdüz Kristal Dağı'na doğru giderlerse bu bir rastlantı olamazdı. Buna baltalama denirdi. Bu ülkeye olan ilgisini açığa vurmadan konuyla ilgili kesin bilgi edinemezdi. Böyle bir şeyi de yapamazdı.'' Parayla ağzını kapadığından kuşkusu olmadığı Doktor Chalmers geldi aklına. Dişleri kenetlendi. Acaba konuşmuş muydu? İsteyerek mi? İstemeyerek mi? Endian'ı ya da Endian'ın bir arkadaşını Chalmers'ın peşine takmayı düşündü. Ama bir şeyi değiştiremezdi, eline bir şey geçmezdi. Tasarısını rafa kaldırıp bir daha bu konuyu düşünmeyebilirdi. Bir bunu, bir de işin içindeki büyük kazancı düşündü. James Manson kolay kolay bir işin peşini bırakmazdı. Böyle davranışları sonunda bugün olduğu yere gelebilmişti. Tehlike, üstelik kesin olmayan bir tehlike karşısında pes edemezdi. Yanında soğuk kahvesi şezlonguna uzanmış meseleyi enine boyuna düşünüyordu. Tasarladığı gibi hareket etmekle niyetliydi. Ama Rusların Mulrooney'in araştırma yaptığı bölgedeki gerçekleri öğreneceklerini hesaba katması gerekiyordu. Bu nedenle ortaya yeni bir sorun çıkıyordu. Zaman etkeni. Kafasında kendine göre bir hesap yaptı ve bu süreyi 3 ay olarak hesapladı. Eğer Ruslar Kristal Dağı'nın gerçek değerini öğrenirlerse buraya teknik yardım ekibi adı altında bir sürü insan gönderirlerdi. Ve gönderilenlerin çoğu da KGB'nin adamları olurdu. Shannon saldırı için en az 100 günün gerekli olduğunu yazmıştı. Ama Andy'ine söylediğine göre bu süreye eklenecek 15 günün büyük yararı olacak, başarıyı kesinleştirecekti. Şimdi artık bu 15 günü düşünemezlerdi. Aslında Ruslar her zaman olduğundan daha hızlı davranırlarsa önlerinde 100 gün bile yoktu. Tekrar telefonun başına gitti ve Simon Andy'ini aradı. Kendi hafta sonu berbat olmuştu. Andy'nin işin bir ucundan başlamaması için ortada hiçbir neden yoktu. Andy'in pazartesi sabahı Shannon'a telefon etti ve öğleden sonra 2'de St. Johnswood'daki apartman katında buluşacaklarını bildirdi. Pazar günü Sir James Manson'ın evinde onunla yaptığı uzun bir konuşmadan sonra onun talimatıyla pazartesi sabahı bu katı Harris adına bir ay süreyle kiraladı. Gerçekte var olmayan bir kefilin adını verdi ve parayı peşin ödedi. Kiralama nedeni çok basitti. Bu katın otellerdeki gibi santraldan geçmeyen bir telefonu vardı. Shannon tam zamanında geldi ve hala Harris diye çağırdığı adamın onu beklemekte olduğunu gördü. Sehpanın üstündeki telefon odada bulunabilecek bir ya da birkaç kişinin hattın öbür ucundakilerle konuşmasını sağlayacak biçimde donatılmıştı. Şirketlerimizin başkanı raporunu okudu. Seninle konuşmak istiyor dedi Shannon'a. 2:30'da telefon çaldı. Andy'in telefona eklenen aygıttaki ses düğmesini çevirince Sir James Manson'ın sesi duyuldu. Shannon karşıdaki adamın kim olduğunu biliyordu ama belli etmedi. Orada mısınız Bay Shannon diye sordu ses. Evet efendim. Raporunuzu okudum, tasarınızı ve kararlarınızı beğendim. Eğer bu işi yapmanız istenseydi yapar mıydınız? Evet efendim, yapardım dedi Shannon. Görüşmek istediğim bazı noktalar var. Yanlış görmediysem kendiniz için 10.000 sterlin ücret istiyorsunuz. Evet efendim, böyle bir işi kimsenin daha ucuza yapacağını sanmıyorum. Çoğu daha çok para ister. Eğer bu tasarının maliyetini bir başkası hazırlasaydı, kendisi için daha az ücret gösterebilirdi. Ama bu durumda alacağı her şeyden kendine en az %11 pay çıkarırdı. Ve siz de bunu hiçbir zaman anlayamazdınız. Çünkü alacağı şeylerin fiyatını kontrol etmeniz olanaklıdır. Bir süre sessizlik oldu, sonra telefonun öteki ucundaki adamın sesi duyuldu. Peki kabul ediyorum, bu ücret bana ne sağlayacak? Bilgimi, ilişkilerimi, silah satıcıları dünyasındaki tanıdıklarımı, kaçakçıları ve paralı askerleri. Bir de işlerin kötü gitmesi durumunda ağzımı açmamamı sağlayacak. Bana ise tutuklanma ve hapis tehlikesiyle dolu 3 aylık güç bir çalışmaya mal olacak. Ayrıca saldırı sırasında canımı da kaybedebilirim. Bir hırıltı duyuldu. Haklısınız, şimdi ödeme konusuna gelelim. Bay Harris bu hafta içinde bir İsviçre bankasına 100.000 sterlinlik bir hesap açacak. Önümüzdeki 2 ay içinde ihtiyacınız olduğu zaman gerekli parayı Bay Harris taksit taksit verecek. Bu sorunu nasıl çözeceğinizi aranızda kararlaştırırsınız. Para harcanırken ya Harris yanınızda olacak ya da fatura getireceksiniz. Her zaman bu mümkün olmaz efendim. Silah konusunda ve öteki kara borsa işlerinde fatura diye bir şeyden söz edilemez. Bu işler için görüşeceğim adamların çoğu Bay Harris'in yanımda bulunmasını istemez. Bay Harris onların dünyasından değil. Elimden geldiğince seyahat çeki ve banka transferi yoluyla para ödemeye çalışırım. Ayrıca Bay Harris her çeke imza atacak olursa benim peşimden gelmesi gerekir. Bunu kendi güvendiğim açısından kabul edemem ya da bu iş 100 güne sığmaz. Tekrar uzun bir sessizlik oldu. Kendi güvenliğim derken neyi anlatmak istiyorsunuz diye sordu ses. Demek istiyorum ki efendim, Bay Harris'i tanımıyorum. Beni Avrupa'nın herhangi bir kentinde tutuklatabilecek bir durumda olmasını kabul edemem. Siz kendi güvenlik tedbirlerinizi aldınız. Ben de kendi güvenliğimi sağlamak zorundayım. Güvendiğim için gözetim altında olmaksızın tek başıma çalışırım ve yolculuk ederim. Çok dikkatli bir adamsınız Bay Shannon. Öyle olmam gerekiyor, hala yaşıyorum. Bir kahkaha sesi duyuldu. Eline büyük miktarda para verilebilecek kadar güvenilir bir kişi olduğunuzu nereden bilebilirim? Güvenmeyebilirsiniz efendim. Bir noktaya kadar Bay Harris ödentileri kısıtlı tutabilir. Ama silahlar için ödenecek para nakit ve yalnızca alıcının elinden kabul edilir. Eğer bana güvenmiyorsanız ya Bay Harris gider kendi alır ya da başka bir paralı asker bulursunuz. Üstelik onun da güvenilir olup olmadığını bilemezsiniz. ''Galiba haklısınız Bay Shannon.'' ''Bay Harris?'' ''Efendim.'' diye atıldı Andy'in. ''Şimdi bulunduğunuz yerden çıkar çıkmaz hemen gelip beni görün. Bay Shannon, iş size verilmiştir. Bir ülkede darbe yapmak için önünüzde 100 gün var Bay Shannon. Tam 100 gün.''